Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, danışmanımız Hakkı Kurban. Sesimizi sizlere Ali Serin ulaştırıyor ve spikerimiz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatmak istiyoruz. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve bizlere Twitter'dan da ulaşabiliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. TRT TSR Meclis Gündemi. Biraz sonra stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Eski Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Aktağ bizlerle birlikte olacak. Şu anda stüdyomuzda program danışmanımız Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk. Merhaba.
Şimdi biraz sonra stüdyomuza konuğumuzu alacağız ama öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Ocak ayının son haftasında hangi düzenlemeleri değerlendirecek? Kısa bir giriş yapalım, dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Genel kurul ve komisyonların gündeminde neler var?
Evet, bu hafta şüphesiz en önemli gündem başlığı yeni anayasa konusu olacak. Çünkü Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman mecliste grubu bulunan 4 siyasi parti liderine mektup göndermişti. Bu kapsamda da yeni anayasa uzlaşma komisyonu oluşturulabilmesi için 4 siyasi partiden 3'er milletvekilinin ismini talep etmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 3 parti, AK Parti, CHP ve MHP 3'er ismi bildirdiler. Dün HDP'nin olağan kurultayı vardı. Onlar da 3 ismi bugün meclis başkanına iletecekler. Bugün son gün çünkü komisyon oluşumu için ve anayasa uzlaşma komisyonu yeniden işbaşı yapmış olacak. Tabii yeni anayasa çok önemli çünkü 4 siyasi partinin de seçimler öncesi vaatler arasında bulunuyordu bu konu ve geçtiğimiz dönem uzlaşma komisyonu geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ancak 60 madde üzerinde uzlaşma sağlanabildi. Diğer maddelerde bu uzlaşmayı sağlayabilmek için artık yeni komisyon görev yapacak. Tabii ilk toplantıda çalışma usulleri bir anlamda değerlendirilmiş olacak. Çünkü 60 madde tekrar ele alınacak mı? Komisyon hangi periyotta çalışmalarını sürdürecek? Çalışma usulleri nasıl olacak? Geçtiğimiz dönem oy birliği kuralı işletilmişti uzlaşma komisyonunda. Bu kez oy çokluğuyla mı kararlar alınacak? Tüm bu konularda uzlaşma komisyonu ilk toplantısında bir anlamda usullerini, yol haritasını belirlemiş olacak. Tabii Sayın Meclis Başkanı İsmail Kahraman bu çalışmalarda başrol oynayacak isimlerden biri olacak. Toplantıların pek çoğuna bizzat katılacak. Bunun yanı sıra liderlerle o irtibatın sağlanabilmesi için görev almış olacak. Bu bakımdan gözlerin odaklanacağı evet. Adres bir anlamda bu çalışmalar olacak diyebiliriz.
AK Parti galiba değil mi bu isimleri belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi belirledi.
Ve Milliyetçi Hareket Partisi belirledi. AK Parti'den eski Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İmaya ve Genel Sekreter Abdülhamit Gül komisyonda yer alacaklar. CHP'den Bülent Tezcan, Namık Havuçça ve Ömer Süha Aldan'ın komisyonda yer alması kararlaştırılmıştı. MHP'den de Oktay Özdemir, Mehmet Parsak ve Kadir Koçdemir isimleri bildirilmişti. Bugün de HDP bildirecek.
Peki. Thank you. stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili eski Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akta bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz efendim. Çok yoğun bir dönemde konuk oldunuz. Teşekkür ederiz.
Hayırlı sabahlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi yeni anayasa yolunda bu hafta önemli bir adım daha atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman siyasi partilerden uzlaşma komisyonu oluşturabilmesi için üçer milletvekilinin ismini istemişti. O süre yani bugün 25 Ocak'ta doluyor. Yorumunuzu almak isteriz efendim.
Türkiye yeni anayasaya hazır. Türk halkı yeni anayasaya hazır. Burada siyasetin yapması gereken, bizlerin yapması gereken vatandaşımızın sesine, talebine kulak vermek olmalı.
Evet, önemli.
Yani hem partilere, hem liderlere, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu anda yaraşan yeni sivil bir anayasa yapmak ve 1982 darbe anayasasından tamamen kurtulmak olmalı.
Evet Sayın Akta, önceki dönem görev yapan uzlaşma komisyonundaki çalışmalar sivil, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasa yapılmasına yetmemişti. AK Parti yeni komisyondan neler bekliyor?
Doğrusu biz söylediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi özgürlükçü, demokrasiyi yükselten, bireyin haklarını öne çıkaran bir anayasayı yapmanın peşindeyiz. 2016 yılında milletimize yaraşan budur. İnsanımızın hakkı olan budur. Partilerin oluşturacağı uzlaşma komisyonu gerçekten diyaloğa açık olmalı. Bu da liderliklerin diyaloğa açık olmasıyla gerçekleştirilebilecek bir husus. Biz AK Parti olarak bu anlamda diyaloğa tamamen açığız. Ama partilerin şunu yapmaması lazım. Acaba yapacağımız yeni anayasa benim partime ya da liderlerin şunu yapmaması lazım. Yapacağımız yeni anayasa bana nasıl etki eder?
Evet.
Yani böyle düşünüldüğü zaman şahsi düşünülmüş oluyor ve çözüme ulaşılamıyor. Çözüme ulaşılması için temel prensiplerden yola çıkılması gerekiyor. Özgürlükler, demokrasi, insan hakları, bireyin hakları. Bunları öne aldığımız zaman bana göre çözülemeyecek hiçbir şey yok. Ama ben şunu görüyorum, daha önceki çabalarda da böyle oldu. Partilerin biri ya da ikisi ya da her neyse, acaba sonucunda biz bundan nasıl etkileniriz? Düşüncesi içerisine girerlerse iş çözülemiyor. Yani meseleyi konjonktürel, güne bağlı düşünmemek lazım. Geleceğimizi inşa etmek için yeni bir anayasa istiyoruz. Böyle düşünülürse çözüme ulaşılabilir diye ümit ediyorum doğrusu.
Evet, özellikle 2 yıllık bir çalışma süresi geçmişti efendim önceki komisyonda. Sadece 60 maddede uzlaşılabildi. Şimdi nasıl bir usulle çalışmalar yapılmalı? Örneğin süre sınırı konulmalı mı? Ya da önceki komisyonda oy birliği kuralı işletilmişti. Şimdi oy çokluğu gibi bir kural mı işletilmeli? Neler yapılmalı size göre?
Doğrusu daha önceki çabada üzerinde mutabık kalınan 60 madde elbette önemliydi ama bir takım temel meselelere hiç dokunulamamıştı. 2 yıl olmasına rağmen.
Evet.
Elbette kanaatime göre bir süre konulmalı. Yani aksi takdirde vatandaş oyalanmış olur. Biraz önce söylediğim gibi Türk milletinin hakkı olan yeni anayasaya yine ulaşamamış oluruz.
Evet.
Belli bir zaman konmalı. Ve komisyon kendi usullerini kendisi belirleyecektir zaten. Yani bu muhtemelen daha önceki gibi oy birliği mutabakat esasına dayanabilir ya da başka bir usul belirleyecekse de komisyon bunu belirleyecek. Evet. Önemli olan sonuca ulaşmak için bir zamanın konması, belli bir zamanın olması ve bu zaman içerisinde çalışmaların bitirilmesi. Aksi takdirde sizin söylediğiniz gibi bir önceki çabada karşılaştığımız şekilde uzayıp gider ki bu doğru değil. Bu doğru
evet,
olmaz.
Hani diyelim ki böyle bir uzlaşma olamadı ama AK Parti'nin 317 milletvekili var. Şimdi bu şartlarda bir referandum ihtimali söz konusu olabilir mi?
Şimdi biliyorsunuz anayasayı partiler yapmıyor aslında.
Evet.
Anayasayı meclis yapıyor. Dolayısıyla AK Parti'nin 317 milletvekili var. Diğer partilerin de bunu 550'ye tamamlayan milletvekili sayıları var. Meclisten 330'un üstünde oy çıkabilir. ve referanduma götürmeye yeterli oy çıkabilir. Bir kapalı oylama yapacağız. Yani bu biraz önce söylediğim prensiplerle hareket eden her milletvekili aslında mecliste sivil bir anayasaya oy verecektir. Ben vermesini beklerim doğrusu.
Zaten partilerin beyannamelerinde de dört partinin de bu konu yer alıyor herhalde falan. O konuda da herhalde o hassasiyeti göstereceklerdir.
Bu söylediğim gibi tek tek aslında her bir milletvekilinin vicdani kanaatiyle yakından alakalı bir husus. Kapalı bir oylama.
Evet.
Yani gerçekten karşılarına milletvekillerimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına sivil, demokratik, yönü güçlü, özgürlükleri genişleten, bireyin haklarını genişleten ama bütün bunlarla beraber de ülkenin bütünlüğünü muhafaza eden bir metin çıktığında her milletvekili bunu okuyacaktır ve kapalı bir oylama her ne kadar AK Parti'nin 317 milletvekili varsa da referanduma götürecek bir sayıya ulaşılabilir. Biz her halükarda diyalogtan yanayız.
Evet.
Bu iş diyalogla çözülsün. Taban olabildiğince geniş olsun. Çünkü anayasa yapıyoruz, bir kanun yapmıyoruz. Bütün gelecek nesilleri etkileyecek bir sivil anayasa yapmak istiyoruz. Onun dışında da her halükarda referanduma gitmeyi de arzu ediyoruz. Yani 367 de bulunsa referanduma gitmeyi de arzu ediyoruz ki milletin anayasası diyebilelim nihai olarak.
Evet, bu noktada tabii muhalefet partilerin kırmızı çizgileri de akla geliyor efendim. Henüz daha komisyon toplanmadan bazı partilerin hassasiyetlerini belirttiklerini gözlemliyoruz. Bunlar nasıl etkiler komisyonu?
Tabii masaya oturmadan kırmızı çizgi konuşmak işleri zorlaştırıyor, bunu kabul etmek lazım. Umut ederim ki bunlar bu çalışmayı yapan çoğunluğu da hukukçu olacak arkadaşlarımız nezdinde masaya oturulduğu zaman bu ifadeleri bir tarafa bırakıp tamamen masaya bir uzlaşma niyetiyle oturabilirler. İşin bu tarafı çok önemli. Yani benim sınırım şu, senin sınırın şu, ötekinin sınırı bu dendiği anda zaten bunun adı diyalog ve uzlaşma olmaktan çıkıyor.
Şüphesiz.
Oturalım masaya, gönüllerimizi açalım, zihinlerimizi açalım, elimizdeki dokümanları koyalım. Ve halkın istediği, halkımıza layık bir anayasa oluşturalım. Bu niyetle oturmak, bu niyetle devam etmek gerekiyor.
Şüphesiz toplum sözleşmesini oluşturabilmek çok büyük önem taşıyor. Bu noktada tabii akla yönetim modeliyle ilgili tartışmalar geliyor. Çünkü özellikle geçtiğimiz dönem yapılan görüşmelerde AK Parti'nin başkanlık sistemine geçişle ilgili bir önerisi gündeme gelmişti. Ancak muhalefet partilerinin buna çok da sıcak bakmadığını gördük. Yeni dönemde AK Parti yine bu konunun önem taşıdığını vurguluyor. Başkanlık konusu bu tartışmalarda nasıl yer alacak? Siz ne önereceksiniz efendim komisyonda?
Evet, basına, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun basına yansıyan bazı ifadeleri oldu. Yani başkanlığın da bir model olarak düşünülebileceği ama şeklinin önemli olduğu şeklinde. Ben bu ifadeleri önemsiyorum doğrusu. Yani bu bir uzlaşma yoluna gidilebileceğini gösteriyor. Bizim bu husustaki biliyorsunuz tezimiz başından beri AK Parti olarak başkanlık sisteminin Türkiye'yi ileri götürmede, bizi 2023 ve ötesi hedeflere ulaştırmada çok daha faydalı olacağı şeklindedir. Daha pratik, istikrarı koruma hususunda daha güvenli ve daha hızlı hareket edilebilecek bir sistem, başkanlık sistemi. Yani bugün dünyanın en güçlü devletlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sistemi uygulanıyor. Nasıl bir başkanlık sistemi tabii ki tartışılması gereken bir konudur. Ama bugünkü yönetim biçimimize baktığımızda, yani parlamenter sisteme baktığımızda aslında yürütmeyle yasamanın tamamen iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi düşünün, bir partinin lideri o parti çoğunluğu sağlayınca mecliste de çoğunluğun lideri oluyor.
Evet.
Sonra aynı kişi başbakan oluyor. Hem meclisteki parti grubunun lideri olarak orada çoğunluğa sahip, hem de yürütmenin başındaki başbakan olarak yürütmeden sorumlu.
Evet.
Şimdi burada yasamayla yürütmenin birbirinden aslında ayrıldığını söyleyemeyiz. Yani senelerdir Türkiye'de o meşhur teoriye göre yasama, yürütme, yargı birbirinin ayrı ama...
Ayrı gibi gözüküyor.
Aslında ama, öyle değil. Evet. Türkiye'de özellikle yürütmeyle yasama birbirinin içine geçmiş durumda. Bunu yani rahatça anlayabiliriz. Herkes anlayabilir bunu. O zaman başkanlık sistemi bu meselenin çözümü için çok pratik bir yol gerçekten. Biliyorsunuz işte 4 yıllığına, 5 yıllığına bir başkan seçiliyor.
Evet.
Bu başkan kendi hükümetini oluşturuyor. Bu hükümet meclisin dışından oluyor. Ve yürütmeden sorumlu. Dikkat edin, istikrarlı bir yürütme oluşmuş oluyor. Öte tarafta da meclis yürütmeyi denetleyen, bir taraftan da yasaları yapan kurum olarak yine millet tarafından seçilen parlamenterlerden oluşuyor. Burada şunu da söylemek lazım. Başkanlık sisteminin bir federalizmi falan gerektirdiği yok. Yani başkanlık sistemi bir üniter devlette pekala mükemmel şekilde yürür. Ki zaten bizim bu husustaki tezimizin bir parçası da bu AK Parti olarak. Bugün baktığımız zaman işte Fransa'da benzeri modeller var.
Yarı başkanlık
modeli var. Evet. Partili cumhurbaşkanlığı modelleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok iyi yürüyen bir başkanlık sistemi var. Şunu söylemek lazım. Yani önemli olan sistem kurgulanırken vatandaşın gücünün belirgin hale geldiği, demokrasinin kuvvetlendirildiği bir sistem oluşturmak. Ve gerçekten yasamayla yürütmeyi ayırarak yasamayı biraz da yürütmenin üstünde kontrol edici bir mekanizma haline dönüştürmek. Neden istenmiyor? Bazen neden kırmızı çizgiler konuyor? Ben bunu hep söylüyorum. Şöyle düşünüyor belki muhalefet partileri. Biz bir başkan seçemeyeceğiz. Bu değişikliği yaparsak. O zaman olmasın.
Yani ileriki dönemde.
Evet, yani başkanlık geldi. Evet,
geldi diyelim.
Biz seçemeyeceğiz. Başkanlık öbür taraftaki partiden olacak. O zaman gelmesin bu. Ama bu olmaz ki. Yani eğer biz geleceğimizi inşa ediyorsak bugün, yani yeni bir anayasa yaparken, biz gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Yani kendimizi düşünürsek, kendi partimizi düşünürsek, şahsımızı düşünürsek millete haksızlık yapmış oluyoruz. Mesela neden Sayın Bahçeli başkanlığa karşı çıkar? Gerçekten anlamak mümkün değil. Çünkü Sayın Bahçeli'nin bugün de izinden yürüdüğünü ifade ettiği Sayın Alparslan Türkeş, rahmetli Türkeş,
kitabında yazmıştı.
Bunu kendi yazdığı kitaplara koydu. Başkanlık sistemini. Bundan kaç sene önce koydu? 30 sene önce koydu. Belki daha önce koydu. Dolayısıyla özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Bahçeli'nin başkanlığa karşı çıkmak gibi bir lüksü bana göre yok. Söylediğim gibi şu gerekçeyle karşı çıkabilirler. Ben başkan seçilemem. Ya da başkan benim partimin önerdiği ya da desteklediği bir kişi olmaz. Ama bu bir sebep teşkil edemez ki. Yani biraz önce güzel bir şey söylediniz. Bu bir toplum sözleşmesi. Bu bir partinin ya da bireylerin menfaatiyle asla feda edilemeyecek bir durum.
Evet, tabii biraz önce siz hassasiyetlerden birini vurguladınız. Federalizm gelecek mi endişesi var. Ama tabii başkanlık modelleri ülkelerin yapısına özgü olarak dizayn edilebilir. Tabi bu kapsamda üzerine durulan hassasiyetlerden biri de işte bazı Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi bu sistem baskıcı bir sisteme, diktatörlüğe dönüşebilir mi endişesi var. Böyle bir endişe olabilir mi Türkiye açısından?
Milletin özgür iradesiyle seçtiği yöneticiler, cumhurbaşkanları, başkanlar, başbakanlar, bugünkü Türkiye'de bazılarının diktatörlük diye tırnak içinde ifade ettiği husus açısından hiçbir tehlike arz etmiyor. Neden? Çoğulcu bir yapımız var. Basınımız güçlü ve çeşitli. Her sosyal medya var. Hepsinden önemlisi halkımızın basireti ve feraseti çok yüksek. Türk halkı ya bu şekilde yanlış bir iş yapacak bir kişiyi başına geçirmez. Millete güvenmek lazım. Halka güvenmek gerekiyor. parlamenter rejimlerde de, başkanlık rejimlerinde de baskıya yönelen, diktatörlüğe yönelen oluşumlar tarih içerisinde hep olmuş, ola gelmiş. Onun için bunun sistemle alakası yok. Bu o ülkenin yapısıyla, şartlarıyla ya da işte buna benzer bir takım durumlarla alakalı. Türkiye'de 60'ta ihtilal yapıldı. Parlamenter sistem vardı.
Evet.
82'de ihtilal yapıldı. Parlamenter yapıldı.
Parlamenter sistem vardı.
Daha sonra işte bizim dönemimizde müdahalelere niyetlenenler oldu. 20 Nisan bildirisi oldu. Hepsi parlamenter sistemde oldu. Yani askerler gelip idareyi ele aldığı zaman bunun adı diktatörlük olmuyor mu? Diktatörün hem de alası oluyor. Bunların hepsi bizim parlamenter sistem tarihimizde gerçekleşti maalesef.
Evet.
Ama bundan sonra bunlar da olmaz. Parlamenter sistemle devam etsek de olmaz. Başkanlıkla devam etsek de olmaz. Meseleyi bu açıdan tartışmak, bence meseleyi yanlış bir yöne sürüklemek, biraz da kasten yanlış bir yöne sürüklemekten ibaret.
Evet, aslında hani epeydir hep başkanlık sistemi söz konusu olduğunda gündeme gelen sürekli bu konu değil mi? Yani hani biz başkanlık sistemi için Türkiye adına neler yapabiliriz diye konuşmak bu saatten sonra, bundan sonra daha doğru değil midir?
Elbette.
Yani hani Türk kültürüne uygun, Türkiye'ye uygun bir başkanlık modeli oluşturulamaz mı?
Elbette oluşturulabilir. Yani nasıl bir başkanlığı bence konuşmalıyız artık.
Evet.
Yani vatandaşa sorulduğunda da bizim elimizdeki en son anketler başkanlığı vatandaşın istediğini gösteriyor. O halde başkanlık olsun muyu konuşmaktan çok bana göre nasıl bir başkanlık olmalıyı artık konuşmalıyız. Bu federalizm meselesi de biraz önce ifade ettiğiniz önemli. Türkiye'nin kuruluşu, cumhuriyet, bir üniter devlet olarak kuruluyor. Biz hiçbir zaman federal yapıya benzer bir tarihi geçmişe sahip değiliz ki. Neden Amerika'da federal yapı var? Ya da ne bileyim işte Almanya'da federal yapı var? Çünkü bu ülkelerde küçük devletçikler vardı kuruluşlarından önce. Gerçek büyük bir devlet olmak için o devletçikleri bir araya getirdiler. Yani tarihi geçmişlerin bunu gerektiriyor.
Evet.
Bizim tarihi geçmişimiz üniter bir yapı. Osmanlı üniter bir yapı. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti üniter bir yapı. İşlerin çok daha kolay yürüyebileceği bir üniter yapıyı federalizme neden dönüştürelim? Ben 2005 yılında Meksika'yı ziyaret etmiştim. Daha sonra Harvard'da da beraber çalıştığımız bir arkadaşım o zaman Meksika'da Sağlık Bakanı'ydı. 3 yılda Türkiye'de yaptığımız dönüşümleri anlattım. Hayretler içinde kaldı. Bunu nasıl yapabildiniz dedi. Bizim burada imkansız. Neden imkansız dedim. Biz bir kanun yaptığımızda zannediyorum 20 civarında onların federal şeyleri var. Devletleri var. Bölgeleri var. Biz bir kanun yaptığımızda bütün federasyonların ayrı ayrı bunu kabullenmesi gerekiyor ki uygulamaya girsin dedi. İmkansız gibi bir şey yani.
Evet.
Neden bir daha federalizm düşünelim? Üniter bir yapımız varken ve hakikaten özellikle Türkiye son 15 yılda da çok başarılı adımlar atmışken biz neden federalizm düşünelim? Ama bakın mesela 7 Haziran'da herkes nasıl paniğe kapılmıştı? Neydi bunun sebebi? İşte yeniden koalisyonlar döneminin bizi kuyruklara, bizi yokluklara, bizi istikrarsızlıklara, bizi ekonomik darboğazlara, sosyal problemleri sürükleyebilecek koalisyonlar döneminin başlayacağından hepimiz nasıl endişe ettik? Sadece AK Partililer olarak biz endişe etmedik ki.
Bütün Türkiye.
Herkes büyük bir endişeye kapıldı. Allah'tan milletin feraseti 1 Kasım'da yeniden istikrarlı bir hükümeti ortaya koydu. İşin bir tarafı da şu. Bugün AK Parti'den bir başbakan var. Ve AK Parti'nin kurucusu olan bir kişi de Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla onlar birbiriyle anlaşabiliyorlar. Ama biraz geriye dönelim. Sayın Sezer'le Sayın rahmetli Ecevit arasındaki olaylar. Ondan önce Sayın Özal'la rahmetli Özal'la Sayın Demirel arasındaki olaylar. Bunlar hakikaten büyük sıkıntılardı Türkiye'de. ki onlar seçilmiş cumhurbaşkanları değildi. Şimdi cumhurbaşkanının bugünkü yapıda başka bir siyasi yapıdan, başbakanın başka bir siyasi yapıdan geldiğini varsayalım, gerçekten büyük çatışmalar çıkar. Neden bu ihtimali geleceğimizin önüne bir risk olarak koyalım ki? Onun için başkanlık bugün hakikaten gidilmesi gereken en doğru yol ve ben şöyle söylüyorum, Türkiye başkanlık yoluna girmiştir. Ya bu yoldan geriye dönme yok.
Zaten Cumhurbaşkanı'nı artık halk seçiyor.
Zaten Cumhurbaşkanı evet. Halk seçiyor. Dolayısıyla evet. Muhalefet partilerine de seslenmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz uzlaşma komisyonunda gerçekten kırmızı çizgi falan konuşulmasın, Türkiye'nin geleceği konuşulsun. O bizi başkanlığa götürür.
Evet, bu noktada özellikle muhalefet partilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığını gözlemliyoruz ki hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki sözleri çok tartışıldı. Hem de daha önce bazı muhalefet partisi liderleri işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı artık başkan yaptırmayacaklarına dair bazı demeçler verdiler. Bu noktada tartışmaların Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel varlığına şu an Cumhurbaşkanlığı makamında oturmasına yöneldiğini gözlemliyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Valla seni başkan yaptırmayacağız diyenler bu milleti tanımıyorlar. Nitekim tanımadıkları için de onların seni başkan yaptırmayacağız dedikleri kişi Türkiye'nin seçilmiş, vatandaşlar halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Yani onların temennileri vatandaşı bağlamıyor. Vatandaşın basireti yeter. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ise gerçekten çok ayıp.
Evet.
Yani evet, siz benimsemeyebilirsiniz, tutumunu yanlış bulabilirsiniz, eleştirebilirsiniz de hakaret etmek ne oluyor? Sen Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğin zaman millete hakaret etmiş oluyorsun. Cumhurbaşkanı milleti temsil ediyor. Cumhurbaşkanı milletin oylarıyla seçilmiş bir kişi. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece milletin oylarıyla %52 ile seçilmiş bir kişi değil. Bugün yapılan bütün anketlerde de vatandaşın yine %50'nin bayağı üstünde bir oranıyla desteklediği bir kişiden bahsediyoruz. Neden hakaret ediyorsun? Bence kendi iç yapısına sahip olabilmek için bunu yapıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir klasiğidir. Küçük olsun, bizim olsun, daha küçülmeyelim, bize bu yeter. Muhalefeti çok seviyorlar. Böyle yaptıkça Sayın Kılıçdaroğlu muhalefette mecburdur. Muhalefette kalmaya mecburdur. İşte kaçsa oy oranı, %20 mi, 25 mi, oralarda dolaşıp duracaktır. Bu kadar Türk halkının sevdiği, benimsediği ve desteğini arkasına koyduğu bir cumhurbaşkanına hakaret etmek aslında siyasi basiretsizliktir. Kendisini küçültmektir, kendisini zayıf duruma düşürmektir. Neden yapıyor bunu Sayın Kılıçdaroğlu? Muhtemelen etrafında yapmayın Sayın Genel Başkanım, yanlış yapıyorsunuz diyen danışmanları, arkadaşları, dostları yok. Ya da tam tersine, efendim siz ne kadar böyle sert konuşursanız bizdeki radikalleri o kadar etrafınıza topluyoruz. Aman devam edin mi diyorlar. Ya da başka hangi ruh hali var bilmiyorum ama gerçekten çok ayıp yapıyor. Böyle olmaz yani. Bunun hakkı yok.
Çalışmalarınızı yaparken vaatlerle ilgili çalışmalar var biliyorsunuz. AK Parti'nin seçim öncesi vermiş olduğu, yapmış olduğu vaatler var ve onlar bir bir hayata geçiyor. Baktığımız zaman, izlediğimiz zaman atılacak adımlar arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konular da var. Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz?
Bunlardan biliyorsunuz önemli birisi askerlikle ilgili olan husustu. Yani evet. O mecliste artık belli bir yola girmiş oldu.
Dövizle ilgili.
Dövizle askerlik hususunda yurt dışındaki vatandaşlarımız için o meblağların düşürülmesi var. Bunun dışında diğer yapılması gerekenler, yani vaatler belli bir takvime bağlanmış durumda ve bir sene içerisinde inşallah bunların hepsi gerçekleştirilecek. Evet. Ve bunları takip açısından da yeni bir sistem oluşturuldu biliyorsunuz. Sayın Başbakanımız, bir başbakan yardımcımızı Sayın Lütfi Elvan'ı bütün bu reformları takip etmekten sorumlu hale getirdi. Bir grup kuruldu. Başbakanlıkta Sayın Lütfi Elvan'ın koordinasyonunda bu grupta birkaç bakanımız var. Dolayısıyla bütün reformlar, meclise gidecek bütün kanunlar sadece teknik ve bürokratik bir gözle meclise gönderilmiyor. Doğrudan bu bakanlarımızın yaptığı bir atölye çalışmasıyla siyasetin gözü de buna tamamen dikkatle bakmış oluyor. Bakanlar kurulumuzdan çıkan kararlarla da meclise götürülüyor.
Tabii Ar-Ge birimi deyince siz atölye dediniz biraz önce. Ar-Ge biriminin de bu anlamda yeni bazı çalışmalar olacak bildiğimiz kadarıyla. Özellikle politika laboratuvarları gibi bir çalışmadan bahsetmiştiniz daha önceki konuşmalarımızda. Biraz açar mısınız efendim? Nasıl bir çalışma yapacaksınız Ar-Ge birim içerisinde?
Dünyada bazı ülkelerde ki bunun öncülüğünü İngiltere'de Tony Blair yapmıştı. İngiltere'de, Malezya'da, mesela Pakistan'ın Pencap'ta, Kuveyt'te, başka bir takım ülkelerde bir model geliştirildi. Bu 2000'li yıllardan itibaren gelişmiş yeni bir kavram. Burada belli temel hedeflere yönelmek üzere başbakanın belirlediği, işte iktidarda olan partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun, Bakanlar Kurulu'nun belirlediği ana hedeflere nasıl ulaşılır anlamında politika atölyeleri ya da politika laboratuvarları kuruluyor. O konuyla ilgili bütün doküman belli bir lojistik mantıkla masanın üstüne konuyor. Paydaşlar bir araya getiriliyor ve çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu çok yoğun çalışma işin uzmanlarının, paydaşlarının bir arada olması sebebiyle de hızlı karar vermeyi ve bir yol haritasını, uygulama planlarını, detaylı uygulama planlarını kolaylaştırıyor. Sonunda da takiple ilgili göstergeler konuyor. Ve bir birim işlerin ne şekilde yürüdüğünü takip ediyor. Şimdi biz bu yöntemi Sayın Başbakanımızla konuştuk. Ben yakında Merkez Yürütme Kurulumuza bir sunum da yapacağım. Bu yöntemi seçilmiş Başbakanımızın, Merkez Yürütme Kurulumuzun seçtiği, belli seçilmiş konular için inşallah Türkiye'de de gündeme getireceğiz. Ar-Ge birim başkanlığımız aslında partimizin, AK Parti'mizin politikalarını geliştirmek için malzeme hazırlamakla yükümlü bir birim başkanlığı. İnşallah yeni dönemde bunu geliştirerek devam edeceğiz.
Evet. Sayın Aktağ, şimdi Sayın Başbakan yurt dışındaki vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren bazı müjdeleri vermişti. Biraz önce siz de sözünü ettiniz. Dövizli askerlikle ilgili adımlar atıldı. Daha önce programımız içerisinde de bu konuyu detaylarıyla irdeleyip konuşmuştuk. Bundan sonra neler planlanıyor? Buradan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Şimdi biliyorsunuz en önemli hususlardan biri vizelerle ilgili hususlar, yani Türkiye'den yurt dışına gidecek vatandaşlarımızın özellikle Avrupa vizelerle ilgili hususlar. Bu mesele inşallah yakın bir zamanda çözülmüş olacak. Onun dışında seçimlerle, sonraki seçimlerle ilgili kolaylaştırıcı bir takım hükümler getirmeyi düşünüyoruz.
Evet.
Benzeri bir takım çalışmalar yurt dışındaki vatandaşlarımızın için inşallah gerçekleştirecek.
Evet, çalışmalar gerçekleşecek ama orada yaşayan vatandaşlarımıza mesajlarınızı almak isteriz.
Yurt dışındaki kardeşlerimiz aslında Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük sermayesidir. Ve bizim milletimizin, fertlerinin bir özelliği de var. Gittikleri her yerde hem başarılı oluyorlar, hem yaşantılarıyla, duruşlarıyla, ahlaki duruşlarıyla, aile yaşantılarıyla gittikleri toplumlara da örnek oluyorlar. Ben bunu çok önemsiyorum.
Evet.
Yani çok fazla da yurt dışı seyahat yaptım vazifelerim gereği. Özellikle bakanlığım sırasında, bakanlıktan sonra da daha fazla seyahat yaptım. Birçok ülkeye sağlık sistemi anlatmak için davet edildim. Ve hep şunu gördüm. Yani Türkiye'den ve Türk insanından sitayişle bahsediliyor. Türkiye'yi ziyaret edenler Türkiye'den sitayişle bahsediyor. Türklerle dışarıda komşuluk yapanlar, birlikte çalışanlar Türklerden sitayişle bahsediyor. Eğer bu ilişki olmamışsa, insanlar Türkiye'yi ve Türkleri tanımıyorlarsa o zaman bir takım yanlış algılar ortaya çıkabiliyor. özellikle belli bir uluslararası medyanın etkisiyle yanlış bir algı operasyonundan etkilenenler olabiliyor. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımız bizim en büyük sermayemiz. Onlar kime temas etmişlerse, kimle oturup kalkmışlarsa Türkiye'nin itibarı artıyor. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten iftihar ediyoruz. Hani bir yurt dışında bir ülkeye gidip de doğrudan olmasa bile dolaylı bir sebepten dolayı sizin vatandaşlarınızla ilgili yüzünüzün kızardığını düşünün. İşiniz çok zor olurdu. Ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım.
Ne mutlu bize. Değil mi?
Onun için bütün vatandaşlarımıza, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımızı takdim ediyorum. Allah onların ailelerle birlikte sağlıklı, güzel bir geleceğe yürümesini nasip etsin.
Evet. Biz de sizin bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Sağ olunuz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Bakanımız, tabii toplantılar vardı normalde pazartesi günleri. O toplantıları erteleyerek geldi. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Evet, bir toplantımızı 2 saat öteledik. Ama bence TRT'de sizin radyonuzda vatandaşlarımızla birlikte olmaya fazlasıyla değerdi. Çok teşekkür ederim.
Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Eski Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akdağ bizlerle birlikteydi. Parlamento muhabir Akşam Gazetesi'nden Hakkı Kurban, çok teşekkür ediyoruz size de. Haftaya görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.